Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta yeniden bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere bir süredir programımızda Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayallerindeki şehirdi. Orayı fethetmek için uzun yıllar kendince bir takım planlar yaptı ve genç yaşta bu şehri almak, 3000 yıllık maziye sahip olan bu büyük şehri, bu önemli şehri, bu stratejik şehri fethetmek, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın övgüsüne mazhar olmak Fatih Sultan Mehmet Han'a ve askerlerine nasip oldu. Dolayısıyla bu olayı ve bu olayın öncesini, sonrasını, neler yaşandığını ve genel çerçevesiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını konuşmak bizim açımızdan, sadece bizim açımızdan da değil, tüm insanlık açısından oldukça önemli diye düşünüyoruz. Dolayısıyla kıymetli Okay Tiryakioğlu'nun da ifade ettiği gibi her fırsatını bulduğumuzda Fatih'i ve İstanbul'u konuşmaya gayret ediyoruz. Tıpkı bu programımızda da yapacağımız gibi. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Evet, geçen bölümümüzde İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da neler yaşandı, bunları konuşuyorduk. Siz şehre, evet, Sultan Fatih'in bir takım isimleri Anadolu'dan getirdiğini ve bu insanların şehir henüz harap olduğu için, daha düzene girmediği için, ticaret yapılamadığı, evet, için bir buçuk aylık bir süre zarfında burada kaldıklarını ve peşi sıra şehri terk ettiklerini söylemiştiniz. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın bazı paşalarına bazı semtleri imar ve ihya etmesi için görev verdiğini, oralara camiler yaptırmaları ve külliyeler yaptırmaları gerektiğini söylemiştiniz. Dilerseniz buradan devam edelim.
Olur İbrahim'ciğim. 2. Murat Han'ın, yani babası, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2. Murat Han'ın oğlunu sıkı bir tedrisattan geçirdiğinden daha ilk Fatih konuşmaya başladığımız gün bahsetmiştik. Grekçe, yani Yunanca, antik Yunanca ve Latince'yi, bilhassa Grekçe'yi babasından doğrudan öğrendiğinden bahsetmiştik. Şimdi, evet, öyle bir babanın oğlu ki, tabii buraya geçmeden önce, şimdi bu kültürel şeye geçmeden önce bir şeyi tekrar hatırlatmakta fayda var.
Lütfen.
Çünkü geçen programda neler yapıldığını tam konuştuk. Buranın da altını çizelim. Bu tekrarımız tam hayırlı bir şekilde tam yerini bulsun İbrahim'cim. Şimdi eski Roma döneminde, yani Doğu Roma döneminde İstanbul'da 5 ana yol vardı İbrahim'cim. Bunlardan 2 tanesi Haliç'ten, bugünkü Uzun Çarşı Caddesi ve Mahmut Paşa Yokuşu. Paralel çıkan 2 cadde vardı. 3 yol da kara tarafındaydı. Via Egnatia denilen yol. Bu Edirne Kapı, Kara Gümrüğü, Edirne Kapı yolu. Burada Kara Gümrük de saat semtinden de anladığımız gibi. Zaten giriş Kara Gümrük bu taraftaydı. İkincisi Silivri Kapı, ya Silivri Kapı yolu. Bu daha sonraki yıllarda da bilhassa yaş sebze meyve, taze meyve sebze hususunda, bilhassa sebze hususunda bu taraftan çok bu kapı işlekti, Sivri Kapı. Üçüncüsü tabii Yedi Kule, bu eski altın kapı, imparatorların merasim kapısıydı bu. Taşken imparatorlar buradan şehre girerlerdi. Bu ve işte bu 3 kapı ve Haliç'ten uzanan bu 2 yol, ki buraya kapanlar kurulmuştu. Yağ kapanı, bal kapanı, un kapanı, yemiş kapanı. Bunlar İstanbul'u besleyen ana kanallar olarak zaten bugün de devam etmekte. O dönemde de bunlar kurularak şehre tam can verilmiş oldu. Şimdi 2. Murat dedik. 2. Murat Fatih Sultan Mehmet Han'ın nasıl bir adamın oğlu olduğunu anlamamız, nasıl böyle bir karaktere, bu kadar büyük bir entelektüele dönüştüğünü anlamamız açısından birkaç kelam etmek istiyorum İbrahim'ciğim.
Lütfen.
Madem bu konuyu geniş geniş işliyoruz, daha hayırlı olacaktır. Şimdi 2. Murat devri zaten baştan sona Osmanlılar'da kültürel hareketlerin genişlediği, zenginleştiği, ilerlediği bir devir olarak karşımızda. Çünkü zaten kendisine evvelden de her ismi geçtiğinde söylediğimiz gibi 2. Murat Han mütercim padişah olarak anılırdı. Yani tercüme faaliyetlerini başlatmış. Ve bunların başında da kendisi pek çok eserin çevriminde de başında bulunmuş bir padişahtı. O biraz daha geriye baktığımızda tabii 13. 14. 15. asırlarda 2. Murat Han dönemine gelene kadar Mısır, Suriye ve İran bugünkü bereketli ilal olarak bilinen o coğrafyada daha kuzeye doğru Batılıların Transoksiyan dedikleri Maveraun Nehri civarında. Yani ilim ve daha çok bilim kültür dünyası bu Maveraun Nehri'den güneye doğru bereketli ilale doğru uzanmış bir coğrafyadaydı. Fırat'la Dicle arasındaki o coğrafya doğru yayılmıştı. İkinci Murat Han'la birlikte bu kültürel üstünlüğün biz yavaş yavaş Osmanlı ülkelerine doğru geçmeye başladığını görüyoruz. Tabii bu Fetih'ten itibaren daha kristalize olan bir husus. Şeye kadar, 2. Murat Han'a kadar bu bereketli ilal ve Maveraun Nehri coğrafyasında toplanmış olan bilim ve kültür hareketleri 2. Murat Han'ın kişisel çabaları, kendi özendirici çabaları ve yakın ve uzak coğrafyadaki bilim adamlarına, kültür adamlarına hayal dahi edemeyecekleri maddi katkılar, yani yüksek dolgun maaşlar vererek kendi ülkesine, kendi Osmanlı ülkelerine hicret ettirmeye başladı. Yani onlar da bu noktada yani tabii alacakları karşılık da bilhassa çok yüksek olacağı için maddi ve manevi diyelim ona. Onlar bu bilim adamları da gelmekten de çok da çekinmiyorlardı. Murat Han zamanında, Murat Han zamanına kadar Osmanlı ülkesinde Bursa medreseleri ilk plandaydı. Daha sonra Murat Han'la birlikte Edirne medreseleri burada bir numaraya geçti. Edirne Sarayı ve Edirne medreseleri. Ki biz Paşam Veda'nın daha sonra eski programlarda konuşmuştuk. İşte Vlad Dracul'un burada birlikte eğitim gördüklerinden bahsetmiştik. Ondan önce de, Bursa'dan önce de İznik medresesi Osmanlı ülkesinde bir numarada. Hatta İznik medresesinin başında Davutlu Kayseri'yi getiriyor Orhan Gazi. Orhan Gazi Davud-u Kayseri Hazretlerine 30 akçe maaş bağlıyor İbrahim'cim. Bu o dönemde o kadar yüksek bir rakam ki, yani devlet, yani sadrazam kadar olmasa bile bir nişancı kadar neredeyse bir alınan bir para bu. Bu ilme verilen, alime verilen, işte yeni yetişecek nesillere verilen değer. Yani bu, eğer bizim sesimiz ulaşıyorsa, yani hayal ettiğimiz yerlere bir gün ulaşırsa, yani Osmanlı'yı yani böyle gerilikle itham edenlere bir ufak da olsa bizden bir cevap olsun. Bilhassa 2. Murat Han Edirne Medresesi'nin başına getirdiği şahsa İbrahim'cim aylık 100 akçe veriyor. Darül Hadis kurulmuş Edirne Medresesi'nin bünyesinde. Onun müdürlüğüne 50 akçe yemiye bağlıyor.
Evet.
Bunlar o dönemde maaşlı olarak alınabilecek, bütün kaynaklar bize bunu doğruluyor ki, en yüksek ücretler İbrahim'cim. Yani en yüksek ücretler bu ilim erbabına, ilim ehline ve müdürlüğüne gidiyor. Ve tabii bu sadece devletin merkezinde değil, diğer önemli şehirlerinde de elbette medreseler kurulmasına teşvik ediyor. Ve bilim adamlarının da, ilim adamlarının, kültür adamlarının bu medreselere kolaylıkla getirilmesini hiç kuşkusuz sağlıyor. 2. Murat Han dönemi bu yüzden Osmanlı'da alim ve şair, yani edebiyatçı, bilim adamı ve edebiyatçı sayısının muazzam bir hızla artmaya başladığı dönem. Yani kendine biraz saha açmış, biraz az çok şöhret kazanmış insanların bu şekilde 2. Murat Han'a ulaşmaya ve Osmanlı ülkesine gelmeye çalıştıklarını görüyoruz. Mesela bu Molla Gürani Hazretleri ve Molla Hızır Hazretleri, Fasuhan ve Dağ'ın hocaları, bunların hocası olan Molla Yegan 2. Murat Han'ın bu şeyde 2. Murat Han'ın bir şekilde gözüne giriyor İbrahim'ciğim. Edirne Medresesi'nde ona müderrislik veriliyor. Molla Fenari sayalım. Gene evet. O da 2. Mehmet Ağa'nın, Farsi Mehmet Ağa'nın şeylerinden, hocalarından. Emolla Hüseyin'i söylemiştik galiba. O da bu şekilde 2. Murat Ağa'nın kazaskerlerinden biri mesela Emolla Hüseyin. Şeyi hepimiz biliriz. Bu Yazıcıoğlu Ahmet Bican Hazretleri vardır ya İbrahim. Evet. İki kardeş Mehmet Bican. Envarul Aşık. Ben defalarca okudum onu.
Evet, muhteşem bir eser.
Yani Envarul Aşık. Ondan sonra İbni Arapşah, tabii ki İbni Arapşah İbrahim'cim. 2. Murat Han İbni Arapşah'la birlikte pek çok eserin tercümesinde şey yapıyor, o birlikte çalışıyor. Bu şeyde bu Ebul Hayr Ahmet var, o Kabuslami'yi birlikte çeviriyorlar İbn Arabşah'la birlikte, o ve 2. Murat Han Kabuslami'nin çevirisini birlikte yapıyorlar. Bu çok örnek bir tavır. Yani bu elbette ki yeni yetişmekte olan, daha henüz küçük bir çocuk olan 2. Mehmet Han bunlara doğrudan şahit sarayda. Kendi eğitimi de zaten bu insanlar arasında, bu insanların içinde. 2. Murat Han, benim gördüğüm şöyle bir şey var İbrahim'cim. Ya bilmiyorum ne derece doğru ya da yanlış ama şimdi büyük bir adam bir yerde çıktığı zaman İbrahim'cim, yani kültür adam olur, bilim adam olur ya da büyük bir mareşal, bir komutan olur. Ondan sonraki en az iki kuşak ona öykünen, hakikaten ona yakın ya da onu geçen başarıları başarılara sahip olan insan çıkarıyor. Yani o kişinin etrafına hakikaten çok müsbet manada çok büyük önemli tesirleri oluyor. Vallahi ne diyelim, böyle insanları sayısını artırsın. Osmanlı şansı da özellikle o yükseliş, kuruluş döneminde, yükseliş döneminde de öyle. Bu tür zatların hem devletin başında hem ilim sahasında, sanat sahasında bunların peş peşe gelebilmeleri, ki Rönesans'ta da işte konuşmuştuk bir programımızda, Floransa'da peş peşe işte Michelangelo, Leonardo da Vinci, yani bunların peş peşe gelen bir silsile içerisinde o aileler, Floransa aileleri, yani Medici'lerin, Sforza'ların, Pazzi'lerin bu kültür hamiliği yapması, sürekli desteklemeleri, onlara sürekli sipariş vermişler. İbrahim'cim bak şu çok enteresan. En büyük sanat eserleri daima siparişdir, biliyor musun?
Evet.
Ya bu çok enteresan.
Şöyle ya, zaten.
Chopin'i yaparken Michelangelo, o Davud'un şey resmi var ya, o Chopin tabanında o yaratılış, Adem'in yaratılışı resmi var. Evet. Bir hani Tanrı aşağı işte bu buluttan arasından uzanıyor. Adem Aleyhisselam'a dokunuyor ya. Mesela bu, yani o bir sipariş bir eser o da. Mesela pek çok eserinde olduğu gibi.
Şimdi sanatçıları yani teşvik etmezseniz abi, sanatçı elbette kendi keyfi istediğinde bir takım şeyler yapabilir ama sipariş usulü, hani kendisini teşvik edecek bir takım dinamiklerin bulunduğu eserleri sanatçı daha büyük hevesle yapar. Dolayısıyla keza Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini çizen ressam da yani. O sipariş edildiği için belki de o kadar uğraştı ve güzel bir şey çıkardı ortaya.
Evet, böyle enteresan bir noktaya parmak basmış oldum İbrahim'ciğim. Tabii bu fethin ardından Fatih Sultan Mehmet Han'ın yeni bir Haçlı seferine karşı, çünkü tekrar bu şeyin Papa o zaman 5. Nikolas doğrudan bir tebliğ yayınlıyor İtalya'da. İtalyan prensliklerine, yani bütün İtalyan devletlerinin arasında bir birlik oluşması ve tüm Hristiyan aleminde de en az 5 yıllık bir genel barış yapılmasını istiyor.
Evet.
Ve tüm Hristiyanları, İstanbul'un kaybı demek diyor, Roma'nın yakın zamanda kaybı manasına gelebilir. O yüzden 5 yıllık bir, sizden kesin bir barış istiyorum. Hatta İmparator 3. Friedrich, o zaman Roma Cermen Viyana'daki 3. Friedrich ve Napoli Kralı'nın yeni bir Haçlı Seferi için doğrudan ordu toplanmasında ve teçhizattan da toparlanmasında, yapılmasında gönüllü olduklarını görüyoruz. Bu şeydeki bu meşhur o Regensburg diyeti var, meclis, o imparatorluk meclisi. Burada 5 yıllık bir genel barış hususu en azından olan için bir şey görüyor, kabul görüyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han, diyoruz işte 2. Murat Han'ın oğlu, bazı kritik noktalarını iyi kavramış. Batı'da bilhassa tüccar devletlerin, yani tüccar devlet deyince bugün dahi özellikle orta ve yeni çağlarda İtalyanlar İbrahim'ciğim. Tabii İtalyan devletler arasında da hiç kuşkusuz başta 1. Venedik Deniz Cumhuriyeti ve Cenevizler, hiç kuşkusuz. Bunların yumuşak kanunlarının farkında Fatih Sultan Mehmet Han. Ve derhal bir haçlı, ciddi bir haçlı seferinin önüne geçebilmek için Venedik ve Cenevizlere doğudaki, yani Osmanlı ülkelerindeki, başta Pera, Ceneviz kolonisi olmak üzere Pera'daki, diğer Ege ve Karadeniz'deki, Venediklerin daha çok Karadeniz'deydi, Ege'de de vardı. Ama Cenevizlerin daha çok şeydi, Ege'de ve Marmara'da tabii Pera'daki kolonileri mevcut. Bunların hepsine İnancın güvence verdi. Hatta bunların şeylerini, cizyelerini de mümkün olduğunca azalttı. Yani tam bir sulh hali ve güvence, emniyet hali, eman hali verdi bu insanlara. Bunu şey de denedi. Rodos şövalyelerini, çünkü Marmaris'in hemen açığı biliyorsun, biliyoruz ki Rodos. Yani bu şekilde Rodos'u da ülkeye bağlama en azından ilk başta gönüllü olarak niyetindeydi. Fakat doğrudan Hospitalier şövalyeleri, doğrudan bunlar Vatikan'a, Papa'ya bağlı şövalyeler, adanmış insanlar. Bunlar hiçbir zaman Türklere cizye ya da haraç vermeyeceklerini bildirdiler. Savaş halinde devam ettireceklerini tebliğ ettiler. Her ne kadar Hamza Bey fetihten beri şeyde, fetih günlerinden beri Çaloğlu Hamza Bey kumandasındaydı o zaman Osmanlı donanması. Bunların üzerine gitse de bu Rodos biliyoruz ki 1521'e kadar, Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine kadar ele geçirilemeyen önemli bir krik nokta, önemli bir mevki. Fakat buna karşılık da bir bu Kuzey Ege'de Hamza Bey'in şeyleri var, fetihleri var. Enes, İmrozu ve Limni'yi alıyor. Bunlar da önemli noktalar. Hı hı. Fakat Rodos bir orada muhkem bir nokta olarak hem ticarette hem de güvenlikte denizin ve Ege'nin önemli bir noktası olarak varlığını ne yazık ki sürdürmeye devam ediyor.
Evet.
Bunun konuşmuştuk galiba. İkinci Murat Han da denemiş. O da başarısız olmuştu. 1456'da 1452'de ikinci Murat Han'ın Belgrad'a yürüdüğü ve bu seferin sonuçsuz kaldığından çeşitli sebeplerden bahsetmiştik. Hı hı. 1456'da bu Venedik ve Cenevizlerle olan konumunu sağlama aldıktan sonra ikinci Mehmet Han Belgrad üzerine yürümek istedi. Çünkü asıl hedefi Belgrad'dan ziyade burada bir bunu bu şehri bir hem bir batı seferlerine köprübaşı olarak almak istiyordu. Hem de en son savunma hattı olarak burada yerleşmek istiyordu. Çünkü asıl hedefi Trabzon Komnenleriydi.
Hı hı.
İbrahim'ciğim. Trabzon Rum İmparatorluğuydu. Yani gerçi imparatorluk dediğin o da gene yani Trabzon satında yani. Bir küçük bir yer yani.
Abi Trabzon'un fethi evet. De önemli. Çünkü Fatih Sultan Mehmet evet. Han hiçbir kurşun atmadan orayı fethediyor. Bu da önemli. Üzerine zaten yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk ama yine konuşmaya devam edelim. Bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Aranın ardından tarihin derinliğine yolculuk kaldığı yerden devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethi sonrası gerçekleştirdiği fetihleri, çalışmaları konuşuyorduk kıymetli Okay Tiryakioğlu ile beraber. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmenin haricinde saltanatı döneminde pek çok büyük fetihler de gerçekleştirdi. Aradan önce en son Okay abi Pontus Rum İmparatorluğu'nun, Trabzon'da bulunan Pontus Rum İmparatorluğu'nun fethinden bahsediyordu. Ki Pontus Rum İmparatorluğu'nun fethi kadar Fatih'in Akkoyunlular üzerine yaptığı sefer, saltanatı döneminde yine Karamanoğulları üzerine yaptığı sefer, Rodos'un fethedilmesi, bunlar çok önemli hadiseler. Fakat Okay abi sanırım bunlar İstanbul'un fethinin gölgesinde kalıyor değil mi? Yanılıyor muyum, ne dersiniz?
Evet İbrahim'cim, aslında Aslan Mehmet Han'ın yaptığı çok büyük fetihler var. Fakat tabii İstanbul'un fethi o kadar çarpıcı ki, o kadar büyük ki, yani diğerleri hepsi bu diğer başarıları gölgeliyor.
Evet.
Yani Aslan Mehmet Han deyince sadece İstanbul'un fethi akla geliyor. Hı-hı. Ama yani Arnavutluk'tan Bosna Hersek'e, yani Trabzon'dan Karamanoğulları'na kadar yaptığı pek çok o başarılı sefer, o Eğribozun fethinde tekrar o karadan gemileri yürütmesi gibi,
hı
hı. Mora'nın fethinde gösterdiği muazzam askeri taktikler falan. Bunlar tabii İstanbul gibi çok sembol bir mekanın, şehrin fethinin tabii gölgesi altında kalıyor. Biraz da tabii normal bir durum bu İbrahim'ciğim.
Tabii. Çünkü çağ açıp çağ kapatan bir olaydan bahsediyoruz.
Aynen öyle.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne mazhar olan, mazhar olmasına vesile olan bir olaydan, bir fetihten bahsediyoruz. Evet.
Aynen öyle. Tabii ilk kısımda şey demiştik, Venedik ve Cenevizlerle genel batıdaki durumu güvence altına alıp, yani onları genel Haçlı Birliği'nden, bu iki büyük denizci devleti genel Haçlı Birliği'nden kopardıktan sonra bir girişimde Rodos üzerine oldu. Fakat Rodos, Hamza Bey hem askeri girişiminde başarısız oldu, hem de Rodos şövalyeleri tamamen Papa'ya, kendilerini Vatikan'a adamış insanlardı. O yüzden bu şimdilik göz ardı edildi. Rodos daha sonra tekrar tabii üzerinde duracak şekilde, ki Paşa Medan'a nasip olmadı. 1521'de Kanuni Sultan Süleyman Dağı'na, Süleyman Ağa'na nasip oldu bu fethi. Tıpkı Belgrad'ın fethinde olduğu gibi, o da 1522'de Kanuni Sultan Süleyman Ağa'nın başarısıdır. İkinci Murat ve Fatih Sultan Mehmet Han,
çok Rodos'la... özür dilerim. Fatih Sultan Mehmet Han, evet, Belgrad fethine gittiğinde ölümden dönüyor. Öyle bir hadise de var yani. Fetih sırasında, evet, kuşatma sırasında. Evet, evet. Yani hani sadece askerlerini cepheye sürüp kendisi kenara çekilen bir padişahtan bahsetmiyoruz. Hep ön cephede kendisi de yalın kılıç savaşan bir padişah.
Yaralanmaktan çekinmeyen, çekinmeyen insanlar değil bence. Aynen öyle.
Çok özür dilerim. Yine araya giriyorum. Şimdi Trabzon'un fethi içinde şöyle enteresan bir olay var. Pontus Rum İmparatorluğu'nun fethedilmesi sırasında Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan'ın üzerine yürüyor. Daha sonra Uzun Hasan'ın annesi ve şeyhini yanına alarak Pontus Rum İmparatorluğu üzerine geçiyor. Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun. Bunlar sefere çıkarılırken padişah böyle, tabii bu coğrafya biraz böyle yamaçları olan, tepeleri olan, dağları olan
bir coğrafya. Evet, çok zorlu bir coğrafya.
Orada böyle Fatih o yamaçları çıkarken böyle kanter içinde kalınca Sare Hatun diyor ki, evlat diyor, Trabzon için bu zahmet niye diyor. Fatih diyor ki, bu çok çarpıcı bir cevap. Hani Fatih'in hayatta varoluş sebebini bir açıdan ve kendisi gibi pek çok Osmanlı padişahının hayatta varoluş sebebini bir açıdan net şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, elimizde İslam'ın kılıcı vardır ana. Yani biz İslam'ın kılıcını taşıyoruz.
Bize gazi demezler.
Evet.
Aksi halde bize gazi demezler diyor. Evet.
Elimizde bir kılıç var, İslam'ın kılıcı, ve biz bunun hakkını vermek zorundayız diyor. Hani Ebul Feth ünvanı var ya, Feth'in babası.
Evet.
Bu ünvanı sonuna kadar hak ediyor aslında Fatih.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Bu Trabzon komünenlerinin şöyle bir kendine güvenleri var. Tamamen kendilerini Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ına teslim etmişler. Zira Uzun Hasan'ın bu Trabzon İmparatoru, o zaman Komnen İmparatoru, bu 4. Yannis'in kızı Maria Despina ile evli, onunla evli. Hatta onların Maria Despina'dan olan bu Alemşah Halim'i bir gün, bu aynı zamanda İbrahim'ciğim, bu şeyin Haydar'la evleniyor. Bu Safevi şeyhlerinden Şeyh Cüneyt'in torunu, oğlu Şeyh Haydar, Şeyh Cüneyt'in torunu Şah İsmail bu Maria Despina'nın kızının çocuğu, yani onun torunu oluyor. Yani Komnen hanedanından bir mavi kan taşıyor bu şekilde.
Aynı zamanda işte Uzun Hasan'ın da torunu oluyor.
O zaman da torunu oluyor. Anne tarafından Roma kanı var. O yüzden Safevilerin Osmanlı'ya karşı bilhassa 16. asırdan itibaren daima bir alternatif olarak, alternatif bir doğu gücü ama batıyla uyumlu çalışan bir doğu gücü olarak sorulmasının şeyi, hikmeti bu mavi kan İbrahim'ciğim. Aslında bu Osmanlı'da da mevcut hiç kuşkusuz. Orhan Gazi'den itibaren, Prenses Halifera ile yaptığı evlilikten itibaren ve Teodora ile yaptığı evlilikten itibaren Osmanlı'da mavi kan hiç kuşkusuz söz konusu. Ama Osmanlı Türklerinin ehli sünnet itikadına gösterdikleri sadakat bu konuda inançlarını çok Türklerin aleyhine konuşlandırmış olan Safevileri Osmanlılara karşı iyi bir alternatif haline getiriyor. Hatta Venediklilerin uzun süre bu, bilhassa Uzun Hasan'a bu ateşli silahlar hususunda şey yaptığını, yardım yaptığını göreceğiz daha sonraki dönemlerde, bu Akkoyunlu meselesi başladığı sırada. Şey tabii İbrahim'ciğim, neticede artık kendi bünyesinde artık bir civarında bir Doğu Roma varlığı istemiyor haliyle 2. Mehmet Han. Bu yüzden artık gözünü artık hedeflerini Trabzon'a doğru yoğunlaştırmış durumda. İşte senin programın başında da bu ikinci yarının başında bahsettiğin Sara Hatun, yani Uzun Hasan annesi, hı hı. Bu yüzden şeye geliyor. Farsan Veda'nın yanına geliyor.
Evet.
İşte o çileyi, o çektiği çileyi o zaman görüyor ki işte Farsan Veda'nın da senin de çok güzel söylediğin gibi elimizde tuttuğumuz din İslam'ın kılıcıdır. Hı hı. Bu kadar zahmetler de kuru bir toprak parçası için değildir ana diyor. Yani evet. Bunlar bilesin ki Allah'ın dinine hizmet içindir. İnsanları hidayete kavuşturmak içindir diyor. Yani yarın Allah'ın huzuruna vardığımızda ana diyor, yani yüzümüz kara düşmesin. Bu bizim elimizdeki kılıç, aynı zamanda tebliğin kılıcıdır.
Evet.
Biz bu zahmetlere katlanacağız. Ten rahatından uzak duracağız ki o zaman gazi unvanını da hak etmiş olalım.
Kesinlikle.
Ehli küfre de bu şekilde İslam'ı ancak bu şekilde götürebiliriz diyerek zaten kadını da Sare Hatun'u da bu şekilde ikna etmiş. Tabii İbrahim'cim, bu kuşatma, tabii Trabzon kale kuşatılıyor. O arada tabii Amasra, Kastamonu, Sinop kaleleri bu yol boyunca kolay bir şekilde, bunların pek çoğu zaten Osmanlı sancaklarını görünce zaten şey yapıyorlar, kaleleri teslim ediyorlar. Trabzon'a doğru yaklaşırken Veziri Mahmut Paşa'yı ile ordu ikiye ayrılıyor. İki taraftan Trabzon'u kuşatmaya karar veriyorlar. Bu o zamanki işte 4. Yannis bu Trabzon Kalesi'nin etrafını da çok sert dağların yaslamasından dolayı kalenin sırtını. Tabii şehrin de kolay kolay düşmeyeceğine dair bir şey var, kanaati var. Fakat kurmayları bu noktada Fatih'in ordusunun o ateş gücünü hatırlatarak, hı hı. bugüne kadar saldırdıkları hiçbir kaleden, tabii en başta Konstantinopolis gibi, İstanbul gibi korkunç bir, muazzam bir müdafi gücü olan kaleden kaleyi teslim alabildiğini hatırlatarak, bu orduyla baş edilemeyeceğine dair Komnen İmparatorunu ikna ediyorlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Nihayetinde 15 Ağustos'ta 1461'de 6 haftalık kuşatmanın ardından ciddi bir çatışma da olmadan Trabzon gibi muazzam bir su yolu, yani İstanbul'dan sonraki Karadeniz üzerindeki en muazzam liman alınmış oluyor, fethedilmiş oluyor. Bunun tabii ki Osmanlı biraz İstanbul'dan sonra Trabzon'un da fethi, yani daha 10 yılı bulmadan artık bütün ticaretin ana mihverinin, ana ekseninin tamamen artık Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı ülkeleri üzerinde bu güzergahta Batılılar adına hapis kalmasına sebep oluyor. Yani Batılılar bütün artık bu Orient ticaretini, Doğu ticaretini bütün unsurlarıyla ellerinden artık kaybettiklerinin resmi bu. Tabii onlar için büyük bir, hiç kuşkusuz, yani yıkım demek. Peş peşe Ege Adaları'nı kaybediyorlar. Tabii burada kaybetmeyen asıl nasıl diyelim, Venedik ve Cenevizler. Onlar himaye altında oldukları için en azından bir süre daha 2. Mehmet Han'la iyi geçinebiliyorlar. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han zaman içinde onların kolonilerini de tabii ki yutmaya başlayacak. Tabii bu Trabzon'un fethi sonrasında Venedik'in bir takım değişik planlar, sinsice planlar içinde olduğunu görmeye başlıyor Fatih Sultan Mehmet Han. Çünkü bu Arnavutluk meselesi o zaman, bu İskenderbey meselesi, geçen sene de buna uzun uzun bahsettiğimizi hatırlıyorum İbrahim'cim, İskenderbey meselesinden.
Evet.
Bugün de Arnavutların bir numaralı milli kahramanıdır İskenderbey. Ne kadar hani Müslüman olsalar da o onlarda direnişin ruhu İskenderbey'dir Arnavutlu'da. Venedik'in Arnavutluk'taki ilk asilerin, ilk bu İskenderbey'in o ve etrafındaki direniş güçlerini diyelim, bunların silah, mühimmat ve manevi olarak da papalık da bu işin içinde olduğunu, daha sonra şeyin Napoli kralının da işin içinde olduğu görülüyor ama ilk olarak Venediklerin bu işin başını çektiğini görüyor Fatih Sultan Mehmet Han. Zaten ondan sonra Venedik kolonileri bu Arnavutluk meselesi başladıktan sonra birer cezalandırmadır aslında o Karadeniz'deki kolonileri birer birer Osmanlı'nın alması.
Hı hı.
Şey yapıyor tabii Fatih Sultan Mehmet Han, İskender Bey'e yiğit bir adam olduğunu da gördükten sonra onunla bir ateşkes imzalamaya ikna ediyor İskender Bey. İskender Bey de o an için en azından aklın yolunun bu olduğunu anlayıp bu şeye, ateşkese razı geliyor. Çünkü o sırada Farsan Veda'nın esas meselesi Bu Sırp despotu 2. Mehmet'ten daha şeyde 451'de tahta çıktıktan sonra daha bölgesinde pek çok alanı Osmanlılar aleyhine kuşatmış, kimisini zorla koparmış, almış bir adam. Hı hı. Ta ki İstanbul'un fethine gelene kadar, bu İstanbul fethi sonrası Faustina'dan ona bir ultimatum gönderiyor. Ve eğer bundan sonra en azından sakin olursa, etrafını taciz etmeye bırakırsa, kendisine babasından kalan tüm o mülklerin bırakılabileceğini, padişahın himayesi altında olabileceğini, böylece de kan dökülmeden bu meselenin sonuçlanabileceğini bildiriyor. Hı hı. Fakat sanki bunlar konuşulmamış gibi İbrahim'cim daha şeyde 1454'ün yazında gene bu Sırp despotunun Brankoviç, bu Lazar'ın oğlu, bunun tekrar bu düsturnami enviride geçiyor bu oradaki büyük bunun bu fitne şeyleri, hareketleri. Nihayetinde Faustina Medan bunun üzerine Brankoviç'in üzerine doğrudan yürümeye karar veriyor. 455 yılına kadar şeye sarkıyor bu seferin başlangıcı. Tabii Fatih Sultan Mehmed'in üzerine geldiğini görünce kendisini asıl kışkırtanın Macarlar olduğu, o Macarların oyununa geldiği, aslında kendisinin de ataları gibi Osmanlı'ya sadık olduğunu, affını dileyince yıllık 3 milyon akçe vergi vermeyi kabul ediyor. Hatta seferlere de asker göndermeyi kabul ediyor. Hı hı. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed'in doğrudan bir fetih yerine bu şekilde bir anlaşmayı daha tabii makul buluyor. Zaten o günün siyasi açısından bu tabii daha makul, mantıklı bir hareket. Şeyde tabii bu Macarlarla da ilk gerginlik bu Sırplar üzerinden başlıyor İbrahim'cim. İlk şeyde başlangıcı da bu. Daha sonra tabii bu Belgrad'ı kuşatma döneminde gene bu Macarların şehre büyük şeyleri oluyor, yardımları oluyor. Hatta bu başarısızlık, 1456 kuşatmasındaki başarısızlık Batı'da Haçlıların ümidini arttıran bir Faustina Medan'lar ne kadar arzu etmese de böyle bir şey oluyor. Şayialara sebep oluyor. Hani bu şeydeki gibi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1532'deki o ilk Viyana, birinci Viyana kuşatmasından kuşatma sırasında işte kuşatma silahlarını götürmemişti ya İbrahim'ciğim. Hı hı. Orada bu yüzden hani bir anda seferin yönü değişmişti o şeyde de 1. Viyana kuşatmasında. Bu şeylere sebep oluyor tabii. Yani düşman arasında Osmanlı savaş makinasının da zaman zaman aksayabileceği, hatta yenilebileceğine dair böyle bir ümitler doğuruyor. Aslında tabii bu ümit bu şeyler için tabii bu yani takdiri müda. Böyle şeyler de tabii olabiliyor. Bu tabii bu Sırp meselesi en azından bir şeyle, bir anlaşma haliyle çözülüyor. Fakat daha sonra şu kulağına gelmiyor, başlıyor Faustina Medan'ın. Venedik'in aslında Arnavutluğu ve Sırbistan'ı kendinin doğal bir yayılma bölgesi olarak gördüğü, bu yüzden de sadece İskender Bey değil, Sırp despotu Brankoviç'i de el altından sürekli şekilde desteklediğini görüyor. Yani Venedik'e ne kadar verici, anlayışlı davranılsa da bu bir neticede çatışmanın şartlarını da bu tür tavırların oluşturacağında elbette ki şey yok, şüphe yok.
Abi programımızın sonuna geldik. Evet. Çok teşekkür ederiz.
Eyvallah. Ben
Fatih teşekkür Sultan ederim. Mehmet Han'ı konuşmak son derece keyifli bir şey. Dinlemek de öyle keza.
Eyvallah.
Yani
eyvallah.
Siz anlatırken keyif aldığınızı biliyorum. Ben de dinlerken oldukça keyif alıyorum.
Vallahi.
Eminim dinleyicilerimiz eyvallah, de aynı keyfi alıyorlardır, istifade ediyorlardır. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu hafta da sonuna geldik. Değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden sonra gerçekleştirdiği çalışmalar ve fetihler üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.